Ayrım 28, sayfa 266. Fanatikliğini kontrol altına alıp bu duygunun sende neden köklendiğinin derinlerine inmezsen, yüzü nefret çizgileriyle dolmuş birine dönüşeceksin. Hiç olmadığın o kişiye karar ver, neden çabadasın? Anlamı ortaya koymak için mi, yoksa anlamı korurken kurban edilmişlerin intikamını almak için mi? İkisinin yolları farklıdır. Anlamı ortaya koymak için fanatikleşmeden üretime geçmen şarttır. Bu da bir tek sanatta olur. Kurban edilmişlerin intikamını almak içinse ölmen gerekir. Anlam için ölebilmen her ruh ilham olarak geri dönüşer düşünceye. Kararını vermek zorundasın. Kalıp üretecek misin, yoksa daha önce feda edilmiş binlercesinin üstüne yeni bir kurban olarak eklenecek misin? Özge'nin kaşları çatıldı. Anlamlar haklı çıkmak için aklında kavgadaydı. Biri ne saçma diyordu, ne yani ortalığı boş mu bırakalım, bize istediklerini yapsınlar, biz işimize mi bakalım? Diğeri itiraz ediyor, yeterince kurban verildi, cephede kalıp üreterek savaşacaklarına ihtiyaç var. Ortalığı boş bırakmak değil bu, üreterek sahip çıkmak diyordu. Muammer Bey, Özge'nin ifadesinde gördüğü kendisiyle savaşını, onu sürekli kendini haklı bulanların düştüğü o ben bilirimden uyandırmak istemişti galiba. Şimdilik başarmıştı da, sakince mırıldandı. Sanatla buluşmayan her fikir suça dönüşebilir. Sanat anlamın şekilde hayat bulmasıdır. Anlamı yakalayıp sadece düşünceye var olmaya izin verip düşüncenin her türlü ifadesini engellersen, yani fikri yok etmeye çalışırsan, anlam senden intikam alır. Anarşizm olarak çıkar karşısına. Bazen nefretle atılmış bir slogan, bazen bir kurşunda. Resim, film, kitap, müzik aracılığıyla şekil bulmuyorsa, kelimelerle çıkmıyorsa bedeninden, kanınla akar anlam. Düşüncesi için öldürülmüş milyonlarca insanın fikrinin intikamıdır kaos. Anlamı yok edemezsin. Belki şekil almanı erteleyebilirsin ama asla engelleyemezsin. Anlam var olsun diye gerekirse milletler yok olur, medeniyetler çöker. Yeterince kurban verilmiştir. Şimdi ihtiyaç üretime geçen anlamın askerleridir. Tek silahları sanat, kalkanlarıysa evrendir. Etrafındaki bu pislik daha fazla kanla temizlenemez Özge. Müzikle inceltilmeli, kitapla silkelenmeli, filmlerle yıkanmalı. Çünkü bu pislik daha önce kurban edilenlerin kanının lekesidir. Onu bir tek sanat temizleyebilir. Senin gördüğünü görebilseler, senin bildiğini bilebilseler, senin fark ettiğini fark edebilseler sana karşı çıkarlar mı sanıyorsun? İkna etmek için buradasın, imha etmek için değil. Elini Özge'nin omzuna atıp sıkıca kavradı Muammer Bey ve ondan destek alıp ayağa kalktı. Köz köz kenara çekilip şikayet etmektense kurban edilmeye bile razıydım ben. Sonra sen geldin ve ilk defa üretime geçtik. Senin sayende üretimdeyiz, çabadayız, fark ettiriyoruz. Asıl önemli olan bu, çabada olmak. Eğer bırakırsan bu sefer her an kendini niye öldü o insanlar diye soracaksın. Her gün, her sabah, her akşam, gecenin bir yarısında, uyku dediğin o boğuşmanın tam ortasında. Niye öldüler? Senin salaklığın yüzünden mi? Hayır. Onların kötülüğü yüzünden mi? Hayır. Maalesef ki hayır. Umursayanların, fark edenlerin, hissedenlerin çabasızlığı yüzünden öldüler. Biz çabadayız. Ya ne olursa olsun gam yemem. Özge şoktaydı. Sadık'ın bahsettiği adamların yapacakları kötülüklerde bile daha kötüydü Muammer Bey'in ayrılıyor olduğunu düşünmek. Kendine itiraf etmemişti ama içimde kıvrımlanan bu korkuyla gelmişti buraya. Ve bir ayrılık konuşması beklerken kucaklaşmayla karşılaşmayı ummuyordu. Şimdi sımsıkı sarıldı Muammer Bey'e. Korkuların değil, amaçların beslenmeliydi insana hayat veren. Gerçek dost amaçlarını besleyen kişiydi. İçine sızan o korkuda var olmaya çalışan değil. 7. Ali ve Bilge. Evrene baktığında gördüğüm 5 yaygın element var. Yıldızlarda, gezegenlerde, göktaşlarında 5 element. hidrojen, helyum, oksijen, karbon ve nitrojen dedi Ali. Konuşmasının Bilge'yi nasıl da ilgilendirdiğini görmek heyecan vericiydi. İyi anlatılan bilgiden daha ilginç, o bilgiye adanmış dikkatten daha çekici hiçbir şey yoktu Ali için. Bilge'nin dikkati, odaklanmış gözleri, derin nefese alırken alçalıp yükselen göğüs kafasının etkisi, kendi gezegenlerinden uzak düşmüş ve bu sıkıcı gezegende nihayet birilerini bulmuş iki kaçak gibi hissettirerek devam etti. İnsan vücuduna bakıldığında ise evreni oluşturan bu elementlerden hidrojen ve oksijen yoğunluğu görülüyor yine. Ki ikisi birleştiğinde suyu oluşturuyorlar. Ve insan vücudunun 1/3'ünün su olduğunu düşünürsek hidrojen ve oksijenle dolu bedenimiz. Sonra karbon ve nitrojen geliyor. Yani biz bugün evrenin yapısında hangi elementler varsa onlardan oluşuyoruz. Evrenle maddemiz aynı. Bir yıldızı oluşturan kimyasal elementlerle bir insanı oluşturan kimyasal elementler aynı. Biz evrenin bir parçasıyız. Hatta kendisiyiz. Nasıl bir şey bu? Ali'nin heyecanına kıkırdadı Bilge. Ne kadar da tanıdıktı. Kendi kendine düşündüğü, heyecanla şaşırdığı bilgileri biriyle paylaşır olmak inanılır gibi değildi. Bilge ekledi. Olması gerektiği gibi aslında. Hayat karbon üzerine oturtulmuş herhangi bir organizmayı incelediğinde paternlerinin dahi karbon üzerinde oluştuğunu fark edersin. Evrenin parçasıyız. Apaçık bir şekilde bir yıldızın göbeğinde reaksiyon sonunda oluşan böyle bir element bedenimizin ham maddesini oluşturuyor. İkisi de varoluşun heyecanlandırıyorlar. Ali lafa girdi. Nedir karbon? Bir de bunu düşün. En katıksız halini düşün. Elmas. Düşünebiliyor musun? En katıksız haliyle elmas olan şey senin varoluş paternlerini oluşturuyor. Birbirlerinin gözlerinin içindeki ışıktaydılar. Anlaşılmak diye düşündü Ali. Dünyanın en huzurlu haliydi. Paylaşmak diye düşündü Bilge. Sadece çok şanslı olanların deneyimleyebileceği kadar narindi. Birbirlerinin ışıklarına ışık katarcasına varoluşun maddelerinden, katmanlarından, felsefelerinden konuştular. Dünya birleşiklerinin %94'ünü oluşturan karbondan çıkıp ancak ölü yıldızların çarpışması sırasında oluşan ve bugün kanser tedavisinde kullanılan güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını engellediği için astronotların kasklarının içine kapladığı altın madenine girdiler. Böylesine kullanışlı bir madeni insanların kulaklarına, boyunlarına, bileklerine takı olarak takmalarının komikliğine güldüler. Anladılar, anlaşıldılar, huzur buldular, paylaştılar. Birbirlerinde var oldular. Gülüşmeleri bir aralıkta durduğunda oturduğu koltuğa yaslandı Bilge. Hemen yanında durmuş, kendini masaya dayamış Ali'ye baktı dikkatle. Birine böylesine dikkatle bakmak daha önce deneyimlediği bir şey değildi. Hep gizlemiş bakışlarını arasında incelemişti ilgisini çeken herkesi. Ama şimdi Ali'ye bakınca kendisi kendi geçmişini gülümsedi. Ali sordu, ne oldu diye gülümsemesinin güzelliğini düşünürken. İnsan o gülümsemenin bir parçası olmalıydı. Bilge pembeleşti, cevap verecekti. Daha önce aklındakini tam da düşündüğü gibi söylediği milyonlarca kezden sonra ilk defa şimdi konuşmadan önce söylediği şeyin kesinlikle anlaşılacağını bilerek tedirginlikten uzak olmanın tebessümünde daha önce kimseyle böyle olmamıştım, olamamıştım dedi. Ali'nin gözleri anlamların en saf hallerinde ve tüm lezzetleriyle sunulduğu bir sofra gibiydi. Her halini kucaklarcasına iyice uzaklandı Bilge'nin gülümseyen pembeliğine. Ne kadar da doğal, tertemiz diye düşündü Ali. Elini yavaşça uzatıp parmağının ucuyla Bilge'nin ince kemikli burnunun üstünde iz bırakarak hafif aşağı kaymış olan gözlüğünü hafifçe yukarı kaldırdı. Ucunun yuvarlaklığı kusursuz burun deliklerinin kanatlarıyla sivrileştirilmiş burnunun ucuna dokundu. Bir burun nasıl bu kadar dokunulması olurdu? Bilge'nin gülümsemesi derin bir nefese dönüştü. Burnunun ucunda gezinen hissi tüm dünyasında hissetmek için gözlerini kapadı. Kapı aniden açılmasa kim bilir o ana kadar neler olabilirdi. Hallettim mi diyerek bir hışımla açmıştı kapıyı Can. Odadaki atmosferin rahatsız edici huzuru suratına çarptığında hızla yarım gülümsemeli maskesini taktı suratına ve Bilge'ye olması gerekenden daha yakın duran Ali'nin konuşmalarını keserek ''Karnım aç, bizim büfeden iki tane mozzarella'lı al.'' dedi. Daha önce Ali'nin duymadığı didaktik bir buyurmayla. Ali ''İyi misin?'' diye sorguladı Can'a doğru giderken. Can kocaman gülümseyip Ali'nin omzuna bir tane geçirerek ''Tabii iyiyim, kaşar yemiyorum artık.'' diye cevapladı. Tuhaflığı her saniye artan o gülümsemesiyle. Ali kısacık baktı Bilge'ye odadan çıkarken. Bilge önündeki dosyaları dizmeye başlamış, meşgul görünmeye sığınmıştı. Can'a itiraz etmeyi düşündü ama daha yeni kendisine gelen birinden dengesizinden itiraz etmenin kime ne faydası vardı? Vazgeçti Ali. Bu sefer Can'a izin verecekti. Odadan çıktı. Ali'nin ardından maskeyi yırtarcasına çıkardı suratından Can. Dikildiği yerde Bilge'ye bakıp ne oldu diye sordu, ciddiydi. Bilge başını kaldırıp omuzlarını silkti. Ne olmuş olabilirdi? Hiçbir şey. Can'ın nevrotik davranışlarından bir sonraki hamlesi belli olmazdı ama gelip de Bilge'nin masasının önündeki koltuğa oturup kaykılması enteresandı. Bu oturuşun ne anlama geldiğini anlamak için elindeki devri bırakıp Can'a odaklandı Bilge. Neler oluyor diye sordu. Can gülümsemeden biraz önceki delilikle harmanlanmış yavşaklığından eser yoktu. Sanki gözleri eski siyahlıklarına kazınmış ve uzun süredir ilk defa meraktaydılar. Bilge merak edilmiş olmanın şaşkınlığı ve Mana'nın başka bir şeylerin peşinde olabileceğini kuşkusu arasında sıkışıp kaldı. Kaşları çatıldı. İfadesi soru sormaya hazırlanan ama hangi soruyu sorma gerektiğini bilmeyen bir şekilde büründü. Tam konuşup neden bahsediyorsunuz diye soracaktı ki Can ayağa kalkıp iki elini Bilge'nin masasının üstüne pat diye koyup yüzünü onun suratına uzatarak sorguladı. Neden bahsettiğimi anlamamış olamazsın. Bilge'nin gözleri açılmış, kendini tehdit altında hissettiğinde oluşan o ifade gelmişti yüzüne yine. Tek bir hamlede uzanıp gözlüklerini çekip çıkardı Can. Gözlükleri gözünden çekilince irkildi Bilge. Kendini geriye çekti hafifçe ama Can uzaklaşmadı. Elinde gözlüğü döndürürken Bilge'ye bakıp ''Lens diye bir şey var, duydun değil mi?'' dedi. Alaycılığı ifadesinin ciddiyetiyle tamamen çelişkiliydi. Ayağa fırladı Bilge ama ne yapacaktı ki? Manay'ın üstüne atlayıp gözlüklerini mi alacaktı? Dikildiği yerde dondu, kaldı. Can gözlükleri gözüne takıp daha önce oturduğu yere oturdu. Ayaklarını karşısındaki sandalyeye uzatıp ellerini göğsünün üstüne kavuşturarak Bilge'ye baktı. Kız sanki şoktaydı. Bilge'nin ifadesini taklit etti bir an. Sonra kendi ifadesine geri dönüp ''Bana senden daha fazla yakıştı.'' dedi ve ekledi. ''Hala cevap bekliyorum.'' Bilge, Manay'ın dengesizliğini deneyimlenmemiş olsa gözlüklerini çekip alırdı ama aralarındaki mesafeyi koruması daha mantıklıydı. Neyin cevabını diye sordu. Sabrı kalmamıştı. Hayatın niye bu kadar anlamsız olduğunu dedi Manay, aniden ciddileşen bir ifadeyle. Anlamı görmememizin var olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece onu görecek zihin uyanıklığında olmayabilirsin diye cevap verdi Bilge. Manay'dan bile ciddiydi. Sence ne yapmalıyım diye sordu Can. Saçmalamayı bırakmalısınız dedi Bilge. Manay'dan gelecek her türlü tepkiye hazırlıklıydı. Gerekirse eşyalarını alıp bir hamlede bu binadan çıkabilecek kadar hazırlıklıydı. Manay sessizce salladığı ayak uçlarını çekti sandalyeden ve bir sıçrayışta jimnastik olimpiyatlarında parende atmaya hazırlanan biri gibi ayağa fırladı. Yerinde 2-3 kere zıplayıp omuzlarını, kollarını, ellerin uçlarını bir boksör gibi iki yanda sarkıtıp salladı. Boynunu başının çevresine döndürdü. Önce sağa sonra sola ve durup Bilge'ye döndü kıpırtısız. Konuşmadan baktı. Gözlerini kaçırmaması gerektiğini, kendisine yapılan bu meydan okumayı karşılayıp tüm ciddiyetiyle dimdik durması gerektiğini söylüyordu zihni Bilge'ye. Manayı kendi gözlükleriyle görmek Ne tuhaftı diye düşünürken Can aniden arkasını döndü, yürüdü. Kapıya yaklaştığında Bilge seslenmek istedi, gözlüğünü isteyecekti ama Manay çıkıp gitmişti. Peşinden gitmek istedi, gözlüğünü alması gerekti ama her temasta bulaşan bir şeyin peşinden gidilmemeliydi. 11. bölüm 1. Can Manay. Önce konuşmasını istemişti kızın. İlk edepsiz kelimeden sonra da susmasını. Soyun demişti. Ama kız soyunmaya başladığı anda hızla kızı gidip ellerini ondan çekmişti. Müzik koysa, biraz dans ettirse mi, yoksa onu okşayıp tahrik olmayı beklese mi? Bilemedi Can Manay. Erkekliğini hissetmeyen biri nasıl bilsin ki? Her saniyede giderek kendini daha da bataklıkta hissetti. Sadece becerebilmek için işe aldığı bu stajyer kız hem hiçbir işe yaramadığı gibi hem de başlaması olası skandalın da kahramanıydı. Can Manay stajyerini beceriyor. Daha önce yapmadığı bir şey değildi. Ama ilk defa beceremediği için endişeliydi. Becerse çıt çıkmazdı. Ama erkekliğini kaybetmiş bir Can Manay'ı herkes ağzına dolardı. Birbirlerinden lanetli olasılıklarla yaptığı savaştan yenik düştü Can. Kendini arkasındaki koltuğa bırakırken erkekliğini kullanamayan bir her erkek gibi namusa sığındı. Burada olman doğru değil. Çok gençsin ve seni yanlış etkilemek istemiyorum. Südyenin askılarını toplayan kız kocaman açtığı gözlerini yaşadığı şoku anlatırcasına Can Manay'a dikerek yaklaştı ona. Ne yani, Can Manay'la sevişmeyecek miydi? Dansçı Duru'dan sonra kendisi çıkmayacak mıydı o magazin programlarına? Kızın hayal kırıklığını fark eden Can başını da koltuğa bırakıp bir de bununla uğraşıyorum diye bıkkınlıkla kendine kızdı. Önünde kocaman bir hayat var. Kendi yaşındaki biriyle daha mut diyordu ki kız bir hamlede eğildi ve fermuarını açtı Can Manay'ın. Bu odadan Can Manay'ın sevgilisi olmadan çıkmayacaktı. Önce kendini geriye çekerek erkekliğini hamle yapan kızdan korudu. Ama kız kararlıydı. Can'ın erkekliğini avuçlayıp yakaladı. Gittikçe daha da tuhaflaşan bu durumda kızın avucunda minicik olan erkekliğin çaresizliğinde şimdi de tacize uğramak üzere gibi hissediyordu kendini. Ayağa kalkmaya çalıştı ama kız onu ittirip avucundakini beceriksizce ağzına aldı. Hızlı, beceriksiz, ne yaptığını bilmeyen bir acelecilikle daha önce kim bilir nereden öğrendiyse emmeye başladı. Can'ın kendi içine saklanmış erkekliğini, hiçbir basınca cevap vermeyen minicikliğinde tutsak erkekliğini. Birkaç hamleden sonra başını kaldırdı kız ve hesap soran gözlerle Can Manay'a bakıp ne oluyor dedi. Emdiği halde erekte olmayan bu ilk penisti. Can bu işkencenin bitmesi gerektiğini sessizce haykırırken söyledim sana. Çok gençsin, doğru bulmuyorum bu yaptığımızı diye açıkladı. Eliyle erkekliğini kızın eline alıp pantolonuna sokarken ayağa kalktı. Kız ama sen istedin beni, sen dedin bana çok istiyorum diye itiraz ederken sesi incelmeye başladı. Bu kızdan kurtulması için onu pencereden atması gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Can ve kız şimdi istemiyor musun derken sesi tamamen kırılgandı. Ağlamaya başladı. Olacak gibi değildi. Can gördüğü saçmalığın karşısında şokta olmasa kahkahalarla gülecekti ama ağzını açıp iki kelime söylemesine fırsat vermeden kız hıçkırıklar içinde fırladı ve Can Manay'ın banyosuna daldı. Can'ın kelimeleri ağzında tıkalı kalmıştı. Bu kızı odasından çıkarmayı düşünürken şimdi de banyoya dalmış olması inanılmazdı. Sanki bir fare kaçmıştı içeriye ve onunla uğraşıyor gibi hissederek yürüdü banyoya. Kapanmış kapıyı açmak için tokmağı çevirdi ama kahrolası salak kız kapıyı kilitlemişti. Sabrı kalmamıştı Can'ın. Bu kızı 10 dakika içinde odasından çıkarmazsa çıldıracaktı. Tokmağı iyice zorladı. Açsana. Kızın adını hatırlayamadı. Düşündü, hatırlayamadı. Açar mısın diye seslendi yine. İçeriden ince ince gelen ses. Niye istemiyorsun beni? Dediğinde kendisini daha fazla tutamadı, kapıya vurmaya başladı ve sesi açsana, açsana konuşalım diye yükselirken. Ayrım sonu.